الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5. رسالة olan 5. مسألة شكر رسالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Kur'an mucizül beyan tekrar ile efela yeşkurun efela yeşkurun ve senecziş şakirin le in şekertum le azidennekum belillâhe fe'bud ve kum mineş şakirin gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Bu ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Efela yeşkurun, yani onlar şükretmezler mi? Biz şükredenlerin mükafatını mutlaka vereceğiz. Eğer şükrederseniz mutlaka arttırırım. Sadece ve sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Bu ayet-i kerimeler bu mealde daha birçok ayet-i kerime gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنْ فَرْمَانِيلَا Sûre-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Bu ayeti kerime Rahman suresinde malumunuz. Cenab-ı Hak nimetlerini sayıyor, sayıyor, sayıyor. Siz Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz diye arada ifade buyuruyor. 31 defa. Aynı sürede arka arkaya nimetlerini sayıyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz diye bu ayet-i kerime bir nevi cin ve insin başına vuruyor. Üstadımız bu ayet-i kerimenin manasını ifade ederken Mesnevi Nuriye'de diyor ki Cenab-ı Hak Furkan-ı Hakim nimetleri, delilleri taadat ederken فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا ayet-i celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet, şöyle bir mana vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şiddet tuğyanlarını, en azim küfranlarını tevlid eden, doğuran şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. Yani demek ki yalanlamak oymuş. Nimet içinde inamı, nimet yürüme fiilini görmüyorlar. İnamı görmedikleri için Mün'im-i hakikiden, hakiki nimet verici olan Allah'tan gaflet ederler. Mün'imden gafletleri saikasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe havale ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Yani nimeti yalanlamak bu oluyor. Yoksa elmayı herkes görüyor. Elma yoktur diye kimse demiyor. Ama o elmanın arkasındaki nimet görme fiilini, onun arkasındaki nimet vericiyi görmediğinden, düşünmediğinden o nimeti tesadüfe veya esbaba havale etmekle Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Binaenaleyh diyor, mümin olan kimse her bir nimetin bidayetinde besmeleyi okusun. Demek ki besmeleyi okumamızın manası o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi Allah namına, Allah'ın hesabına aldığını bilerek Allah'a şükür ve minnetle mukabelede bulunsun. Demek bu mukabeleyi yapmadığımız takdirde Allah muhafaza, yani o nimetleri Allah namına almak. Nasıl ki vezneciden parayı alıyoruz ama gönderen kimse onun namına alıyoruz. Onun ismini söyleyerek alıyoruz. İsmini söylemeden al vermiyorlar. Şimdi o vezneciden aldığımız paranın karşısında elbette o veznecinin karşısında iki büklüm olmuyoruz. Onun sadece bir vesile olduğunu bilerek teşekkür ediyoruz, o kadar. Asıl minnettarlığımızı hakiki sahibine yönelmemiz gerekir. Bütün nimetlerde, bütün sebepler, vesileler aynı vaziyette. Demek ki bu ayet-i kerime Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Hakikaten bu şükür meselesi çok işleniyor Risale-i Nur'da. Çok ehemmiyetli bir mesele. Hatta Risale-i Nur'un mesleğinin de dört esasından birisi şükrü mutlak. Öyleyse bu şükür meselesini hakikaten iyice alemimizde yerleştirmemiz lazım. Biz acaba hakikaten şükrediyor muyuz? Yoksa sadece zahiri bir ağzımızdan çıkan bir şey mi var? Şuradan bir Ramazan Risalesi'nden, Ramazan'da yeni geçirdik elhamdülillah. Ramazan-ı Mübarek'in savımı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet, bir ahmaklık olduğu gibi. Cenab-ı Hak hadsiz enva'a nimetini nev'i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Cenab-ı Hak hadsiz enva'a nimetini nev'i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Allah'ın nimetleri hadsiz. Yani biz boğazımızdan geçenleri belki düşünüyoruz. Çoğu zaman onu da düşünemiyoruz doğru dürüst. Ama Allah'ın nimetleri hakikaten hadsiz. Hadsiz nimet, enva'a nimetini, nimet çeşitlerini nev'i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Şu güneş bizim için bir nimet. Hem de öyle bir nimet ki olmasa olmaz. Hayatımız sönmüyor. Şu atmosferin bütünü bizim için büyük bir nimet. Şu hayvanların hepsi, görsek de görmesek de hayatımıza bir katkısı var. Hepsi bizim için bir nimet. Şu ormanlar, biz orman kenarında yaşamasak da bizim için bir nimet. Her şey, o kadar nimet çeşitleri var ki. Cenab-ı Hak hadsiz enva'a nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı, sebepleri ve sahipleri tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki mün'imi hakiki, hakiki nimet verici olan Allah, o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, şu cümle çok önemli. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Böyle olur, başka türlü olmaz. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Bu üç şartı yapmadığımız takdirde kesinlikle teşekkür etmiş, şükür vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Üstadımız bu 17. lemada, peki nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek meselesi hakikaten önemli. Biz niye aldanıyoruz acaba? Şurada dördüncü meselede esbab-ı zahiriyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır. Esbab-ı zahiriyi perestiş edenleri, onlara bağlanıp kalanları, onlara yalvaranları, onlardan zannedenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. Bu bir. İkincisi bir nokta, hem bir şeyin ademi, bir şeyin yokluğu, bir nimetin, bir şeyin ademi, bir nimetin ma'dum olmasına, yok olmasına illet olduğundan tevehüm eder ki o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Demek ki bir aldatan bir şey, iki şeyin beraber gelmesi veya bulunması. İktiran denilir buna. İki şeyin beraber olması. Mesela elma ile ağaç hep beraber olur. Elmayı biz hep ağaçtan görmüşüz. Zannediyoruz ki bu elmayı veren ağaç. Bu bize bir aldanmak. Halbuki ağaçsız elma olur mu? Olmaz. Ama Allah kavunu yaratıyor ağaçsız. Elmadan ne eksiği var? Demek ki Allah'ın adeti o. Allah ağacı, elmayı şöyle ağaçta yaratıyor. Kavunu da böyle bir otla yaratıyor. Sanki bu olmazsa olmaz, yapan bu gibi bir halete, bir yanlış fikre girmemize gerek yok ki. Mesela duta bakıyoruz, ufacık bir şey, koca bir ağacı var. Çileğe bakıyoruz, herhalde çileğin ağacı duttan daha büyük olması lazım. Bence. Bir de bakıyoruz, ufacık bir ot. Demek ki Allah onu öyle yaratıyor, bunu da böyle yaratıyor. Demek ki aldanmamak lazım. Bu Allah'ın adeti. O çileğin duttan eksiği var mı? Kesinlikle yok. Demek ki aldanmamak lazım. İki şeyin beraber gelmesi onun onu yaptığını göstermez. Onun oradan geldiğini göstermez. Onu da veren Allah, ağacı da yaratan Allah, elmayı da yaratan Allah. İkisi de bir sanat eseri, ikisi de bir nimet. Aynı zamanda bir şeyin ademi de bir şeyin yokluğu, bir nimetin yokluğuna sebep olabilir. Olabilir. Fakat bir şeyin varlığı hiçbir zaman bir nimete sebep olamaz. Her şeyin hakiki sebebi sadece Allah'ın rahmeti ve kudreti olur. Mesela bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçeye yayılacak suyun deliğini açmıyor. Açmamakla o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. O adam açmamakla o bahçeyi kurutur. Doğru. Açmadığı için o nimetlerin olmamasına sebep olur. Ama ben açtım da bu nimetleri ben yaptım, haşa diyemez. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, varlığı o adamın hizmetinden başka yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber illeti hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu mağlatanın ne kadar hatasız zahir olduğunu anla ve esbab perestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil. Mesela Risale-i Nur'un şagirdleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar Husrev ve Efet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler, üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak onlara ders-i Kur'an'ide verdiği nimet-i istifade ile üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki, eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyle ise onun ifadesi, onun anlatması, ifade etmesi istifademize, bizim faydalanmamıza illettir. Böyle bir anlayış. Ben de derim, ey kardeşlerim, üstadımız tasih ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Allah üstadımıza ifade etmeyi, bize de istifade etmeyi lütfetmiş. İkisi de bir nimet, ikisi de Allah'tan. Ama bizim istifademizi onun ifadesine bağlamış. Elmayı ağaca bağladığı gibi. Demek ki maddi ve manevi bütün nimetleri, faydaları, nurlanmamızı, hidayetimizi hep her şeyle Allah'ın kudretinden, Allah'ın rahmetinden, iradesinden bileceğiz. Her şeye karşı Allah'a hadsiz bir minnettarlık içinde olmamız bunun neticesi olacak. Ben de derim, ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Her iki nimet de Allah'tan. Demek ki maddi manevi her nimete öyle baksak hakikaten çok önemli bir manada şükrün en önemli noktasını belki aşmış olacağız. Ne diyor? İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bir, yeterli mi? Yeterli değil. O nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. O nimetlerin kıymetini takdir. Nasıl takdir edeceğiz? Nimetlerin kıymetini takdir etmek. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymettar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Aynı ekmek veya bir bardak su. Bir bardak suyun kıymeti ne kadar sence? Bilmem ki. Ama bir de Ramazan'da sabahtan akşama kadar tarlada çalışmış bir adama sor. Bir bardak su ne demek? İşte onun suyu benim suyum aynı su. Öyleyse o suya nasıl bakıyorsa, nasıl bir kıymetini takdir ediyorsa benim de aynı şekilde bakmam lazım. Aynı su çünkü. Aynı nimet. Ama biz çok kullanmaktan ötürü nimetin kıymeti gözümüzde düşüyor. O nimetin kıymetini takdir etmek. O nimetlere ihtiyacımızı hissetmek. Hakikaten bu noktada Üstad şu Hastalar Risalesi'nde de çok güzel ifadeleri var. Ey sıhhatının lezzetini kaybeden hasta, senin hastalığın sıhhattaki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Senin hastalığın sıhhattaki, yani afiyetli halimizdeki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tam tersine tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyâ'u tu'rafu bi azdâdihe. Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem fatır hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek. Allah her çeşit ihsanını, lütufunu insana hissettirmek istiyor. Ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor. Ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Allah bütün nimetlerini hissettirmek istiyor. Nereden anlıyoruz? O kadar nimet çeşitlerini yaratmasından anlıyoruz. Bir, ikincisi bütün o nimetlerin hepsinin farkına varacak cihazları da bizde yaratmış. Yani koyun da bir şeyler yiyor. Çeşit çeşit otlar yiyor koyun ama şu maydanozdu, şu ıspanaktı diyor mu? Fark ediyor mu? Hayır. Öyle bir şey yok. Ama bize Allah öyle bir dil koymuş ki portakaldan ayrı, mandalinadan ayrı, elmadan ayrı, armuttan ayrı, her bir nimetten ayrı lezzet alır. Öyle bir göz vermiş ki yeşilin her bir tonundan ayrı lezzet alır. Öyle bir kulak vermiş ki kuşların her bir güzel seslerinden, her birinden ayrı lezzet alır. Bu kadar nimetleri ve bu nimetlerden istifade edecek cihazları Allah bize lütfetmiş. Öyleyse Allah her bir nimetini hissettirmek, tattırmak istiyor. Öyleyse ne diyor? Elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatındaki lezzetli, zevkli nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Demek ki bir hastalık gelmekle böbreğinde bir hastalık olan bir insan böbrek neymiş anlıyor. Biz böbrekten yüz senelerce istifade ediyoruz ama hiç böbrek için şükretmek aklımıza gelmiyor. Demek ki o hastalık bize o nimeti hissettirmek, kıymetini idrak ettirmek için bize bir mürşid oluyor. Hastalık da o zaman ne kadar büyük bir nimet. Elimizdeki nimetlerin farkına varmamızı sağlayan, bizi hakiki vazifemize sevk eden büyük bir nimet hastalık. Bu noktadan baksak hakikaten, şimdi her bir ağzımız için böyle bir düşünsek, tepeden tırnağa kadar her biri ne kadar kıymetli. Mesela bir arkadaş anlatmıştı. Birisi varmış, oğlunun tükürük bezi çalışmıyormuş. Tükürük bezi. Tükürüğü yok. Babası çok zengin. Adam diyormuş, ya bütün servetimi vereyim, tek çocuğumun tükürüğü olsun. Adamın, çocuğun ağzı hemen kuruyor. Bir şey konuşamıyor. Yani bir tükürük bezi için bu kadar servetini verecek bir insan. Bu kadar büyük bir nimetmiş demek ki. Tepeden tırnağa hangi ağzımızı düşünsek, dahili ve harici, hepsi öyle büyük bir nimet. Demek ki hastalıkla biz ne yapıyoruz? Bu nimetlerin farkına varıyoruz. Öyleyse tabii illa hastalık olması şart değil. Cenab-ı Hak bu dersleri okumakla bize bu şuuru inşallah ciddi okursak lütfediyor yine. Şurada bir de bir nokta daha üstadımız ifade ediyor. 18. deva, ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Şekva bir haktan gelir. Şikayet bir haktan gelir. Bir hakkın zayi olsa şikayet edersin. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan biçare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Elin kırık. İki ay kullanamayacaksın. Doğru. Bir eksiklik ama senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye, şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. İcmali şudur ki bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Ne için o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa ne kadar bir küfran-ı nimettir, bir haksızlıktır. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip, biz yoktuk, Allah bizi var etti. hangi imtihana girdik de hak kazandık? Var olmaya. Allah'ın lütfu bu. Bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyarıyla veya su istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek. Bu kadar nimetler var. Adam bunları hiç görmüyor. Bazı nail olamadığı nimetlere bakıyor. Efendim niye benim arabam şöyle, onunki böyle? Bu kadar basit bir fark ile sanki kendine hiçbir nimet edilmemiş gibi bir nankörlük içine girebiliyor insan. Nasıl ki bir sinek kanadı koca bir dağı görmekten insanı men edebiliyorsa, küçük böyle bir mahrumiyet, zahiren mahrumiyet, hakikatte bir hakkımız zayi olmamış ki. Hakikatte ise sadece kıyaslama yolu. Sadece onun arabası şu marka, benimki bu marka. O kadar basit. Veya o kıymalı makarna yiyor, ben salçalı makarna yiyorum. O kadar basit bir farkla sanki Allah bana hiçbir şey lütfetmemiş gibi bir halet-i ruhiye, bir nankörlük, çok büyük bir hata. Aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyi tenkit etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Çok büyük bir hastalık. Tabi bu şükür meselesi çok geniş. Şükrün miqyası, ölçüsü. Biz şükrediyor muyuz, etmiyor muyuz? Nasıl ölçeceğiz? Şükrün miqyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükrün miqyası kanaattır. Kanaat ne demek? Kanaat demek çalışmamızı fiili bir dua bilerek neticesine razı olmak. Bütün neticelerin onun tarafından verildiğinin idrakinde olmak. Tersi nedir? Hırs. Yani ben çalışacağım, ben kazanacağım zannına düşmek. O zaman nimetleri veren Allah olduğunu unutuyoruz, şükretmemiş oluyoruz. Şükrün miqyası kanaattır ve iktisattır. İktisat, o da ayrı bir ölçü. İktisat etmek, yani israf etmemek. Nimetlerin Allah tarafından verildiğini düşünen bir insan israf edebilir mi acaba? Yani mesela bir arkadaşın sana bir mektup yazmış. O mektubu okudun, ne dediğini anladın, yırtıp çöpe atıyor musun? Atmıyorsun. Ayıp olur ya. Arkadaşımın bir hatırası diye. İhtiyacın olmadığı halde çöpe atmıyorsun. Ya o mektup Peygamber Efendimiz'den gelmiş olsa aleyhissalatü vesselam, ya kainat sultanının bir mektubu olsa, bir hediyesi olsa, nasıl ehemmiyetle, kıymetle böyle asarsın, teşhir edersin? Bütün nimetler kainat sultanından bize bir hediye değil mi? Eğer düşünüyorsak, eğer hakikaten şükrediyorsak nasıl israf edeceğiz? İsraf edebilir mi insan? Bir buğday tanesi bile. Kıymetsiz bir şey mi acaba? Bir buğday tanesi. Nasıl bir sanat var onda? Hiç düşünüyor muyuz? Mesela dünyada hiç buğday olmasa, düşünelim. Başka bir gezegenden bir tane buğday ithal edeceğiz. Bir tane. Kaça satarlar? Fiyat biçebilirler mi acaba? Sen bu taneyle bütün yeryüzünü buğday tarlası yapabilirsin. Bu kadar kıymetli bir şey bu. Kıymetsiz bir şey değil ki. Hem de kainat sultanının bir hediyesi. O ayrı bir cihet. Manevi bir cihet de ayrı. Şükrün miqyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır. Hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rast geleni yemektir. İnsanı gafil, küfran-ı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir vecihini söyleyeceğiz. Şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi bir meyve-i cennet olur. Kâra bak hele. Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi bir meyve-i cennet olur. Burada elma yersin, orada elhamdülillah yersin. Yani burada yediğin elma üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cismani bir cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim ediliyor. Birinci karımız bu. O yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve-i cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Yani kainat sultanının hediyesi, biraz önce dediğimiz gibi o iltifat-ı şahane lezzetini de kainat sultanının sana bir hediyesi olarak o nimete baktığından hadsiz manevi bir lezzet de alıyorsun. İkinci bir kar da bu. Bu gibi manevi lübleri ve hulasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve tüfli posa ve kışrı, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzulat olup aslına, yani ana sıra inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse, etmeyince ne oluyor? Eğer şükür etmezse o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Netice bu. Çünkü nimeti Allah'tan bilmeyince o nimetin zevalinden gelen bir elem var. Hatta daha bitmeden bile, o nimet bitmeden bile biteceğini düşünmek bile insana bir ızdırap veriyor. Yani en arzu ettiğin, hayal ettiğin bir mertebeye, bir nimete, bir arabaya kavuşuyorsun ama ya bu elimden çıkarsa diye bir endişe hemen seni kaplıyor. Ama nimetleri Allah'tan bilirsek, Üstad ne diyor? Lehul hamd kelimesinde, ey insan, nimetin zevalinden, bitmesinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Biz nimetleri Allah'ın tükenmez hazinesinden bilirsek, nimet bitiyor diye üzülmemize gerek kalmayacak. Mesela gündüzün ışığı bir nimet. Ama bitiyor, akşam oldu. Ağlayalım mı? Gerek yok. Çünkü bu gündüzün ışığını Allah vermişti. Evet, gündüz bitti ama Allah'ın rahmeti bitmedi ki. Bugünü veren Allah yarını yine verir. Yaz da bahar da ayrı bir nimet. Bitiyor. Kışa doğru gidiyoruz. Ama ağlamaya gerek yok. Gelecek seneyi Allah, gelecek senenin baharını yine verir. Bu hayat da, bu gençlik de bir nimet. O da gidiyor. Yine ağlamaya gerek yok. Niye? Çünkü bu dünya hayatını, bu gençliğimizi veren Allah ebedi bir gençliği yine verir. Çünkü hazinesi sonsuz. Demek ki biz nimetleri Allah'tan bilmekle o nimetlerin bitmesinden, tükenmesinden gelen ızdıraptan da kurtuluyoruz. Tersine de eğer şükretmezsek, nimetleri Allah'tan bilmezsek zeval ile bir elem ve teessüf bırakıyor. Ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalbolur. Şükür ile zail rızıklar, gelip geçen, biten olan, bitici olan rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükür ile zail rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra füzulattır. Evet, rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. Yani rızkın aşka layık bir sureti var. Bu manada düşünsek, şükür ile müteveccih olsak öyle. Hakikaten bir düşünelim. Yani insanın kıymeti şükretmekle ne kadar yükseliyor, şükretmemekle ne kadar düşüyor. Yani şükür hakiki bir vazife-i insaniye. Mesela çiçeklere bakıyor. Çiçeğin ham maddesi ne? Toprak. Şimdi toprak işlenip çiçek oluyor. Değil mi? Çiçek işleniyor. Mesela çiçeğin özünü bir arı alıyor. Ne yaptı? Bal oldu. Balı insan alıyor, işliyor. Ne oldu? Ne oldu? Şükür oldu. Yani şu cümle, şu anlayış, yani şu zehirli böceğin eliyle şifalı, tatlı balı bana ihsan eden Halık'ımın kudretine, merhametine bak. Şu düşünceyi bütün hayvanlar bir araya gelse ortaya koyabilirler mi? Demek ki bütün hayvanların yapamayacakları, ortaya koyamayacakları bir mahsulat ortaya koyduk. Şükür ile. Ama bunu yapmazsak ne oluyor? Acaba ne oluyor? Toprak işlenip çiçek oluyor. Çiçek işlenip bal oluyor. Bal işlenip ne oluyor? Toprağa bir katkı maddesi oluyor. Pislik oluyor. Yani biz ne oluyoruz peki? Biz de o çiçekten de arıdan da daha aşağı oluyoruz. Ya şükretmek veya etmemek. Hakikaten ufacık bir, ince bir nokta bizi ya esferi safiline ya ala yeliğine götüren bir vaziyet oluyor. Enva'zi hayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini, bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek, tartacak aletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Allah insanı böyle yaratmış. Bir daha okuyorum. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak. Allah'ın rahmetinin hazinelerinde ne gibi nimetler var? Hepsini tartıp anlayabilecek bir seviyede insan yaratılmış. Biz düşünebiliyoruz. Mesela güneşin bize bir nimet olduğunun farkındayız biz. Allah bize bu aklı vermiş, bu fenleri vermiş. Şu atmosfer de bizim için bir nimettir. Biz bunun da idrakindeyiz. Şimdi koyunlar da atmosferden istifade ediyorlar mı? Ediyorlar ama farkında değiller. O şuur, o idrak onlara konulmamış. Onların vazifesi o değil çünkü. Onların vazifesi insana hizmet etmek. İnsanın vazifesi çok farklı. Öyleyse bize bu cihazlar verilmiş. Biz bu cihazlara göre bize layık olan şükrü etmemiz lazım. Mesela bir söz var ya, ne diyorlar? Öküzün trene baktığı gibi bakmak. Bu manasız bakışı ifade eden bir kelime. Hakikaten mühim bir ders. Şimdi bir tren olsa, son model trenlerden bir güzel bir tren, saatte 500 kilometre hızla giden, bir öküz ona nasıl bakar? Öyle bakar işte. Ama bir insan nasıl bakar? Onu yapan sanatkarı takdir ederek bakar. Onun bu memlekete gelmesine vesile olana teşekkür ederek, minnettar olarak bakar. Demek ki öküzle insan arasında bu fark var. Biz trene böyle bakıyoruz ama acaba öküze nasıl bakıyoruz? Öküze insan gibi bakmak nasıl olur? Yani şu bir damla sudan şu koca öküzü yaratıp bizim hizmetimize veren Allah'ın kudretine, merhametine bak diye bu düşünceyle bakarsak herhalde insan bakışı böyle olur. Cenab-ı Hak bizi bu manada layık bir bakışla mücehhez eylesin. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. insanı bu camiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa esfeli safiline düşer. Yani bu kadar nimetlerin farkına varacak bir idrak bizde var. Eğer şükredersek, mesela koyun şükredecek olsa koy, ot şükrü yapar. Nankörlük edecek olsa ota karşı nankörlük yapar. Çünkü onun farkında o sadece. Ama biz şükredersek hadsiz bir şükür. Şükrü ihmal edersek hadsiz bir nankörlük. Ya esfel-i safilin ya âlâ-i illiyin bizi bekliyor. İnsanı bu camiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i safiline düşer, bir zulmü azimi irtikab eder. Elhasıl en âlâ ve en yüksek tarih olan tarih-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tarihi acz mendi lazım ama çar çiz. Acz mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak, şükr mutlak ey aziz. Allahümme ec'alne mineşşakirin. Birahmetike ya erhamerrahimin. Subhaneke la ilme lene illa ma allemtene. İnneke entel alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة